Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen Cope'un The Great Work of Your Life, Türkçe'ye yaşamınızın büyük eseri olarak çevrilebilecek, kişinin gerçek çağrısını bulma arayışını ele alan bir kişisel gelişim ve manevi düşünce kitabıdır. Cope, uzun yıllar Kripalu Yoga ve Sağlık Merkezi'nde eğitimci olarak çalışmış bir yazar ve psikoterapisttir. Kitabın ana kaynağı, Arjuna ile Krishna arasındaki diyalog üzerinden görev, eylem ve içsel yön kavramlarını işleyen Bhagavad Gita'dır. Ancak eser, bu eski Hint metnini yalnızca dini ya da tarihsel bağlamda açıklamaz. Onu, modern insanın meslek, yetenek, sorumluluk ve anlam arayışına uygulanabilecek bir çerçeve olarak yorumlar. Cope'un dharma dediği kavram, dışarıdan dayatılmış bir kariyer hedefinden çok, insanın karakteri ve derin eğilimleriyle uyumlu özgün görevidir. Yazar: Jane Goodall, Walt Whitman, Susan B. Anthony, Beethoven, Gandhi ve Harriet Tubman gibi isimlerin yaşamlarından yararlanır. Böylece çağrı bulmanın ani bir aydınlanmadan ziyade dikkat, emek, belirsizliğe dayanma ve hizmet bilinci isteyen uzun bir süreç olduğunu savunur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Dharma, meslek seçiminin ötesinde kişiye özgü bir görev anlayışıdır. Kitabın merkezindeki Dharma kavramı çoğu zaman basitçe kader, görev veya meslek diye çevrilse de, Cope daha kişisel ve işlevsel bir anlam kurar. Dharma, kişinin mizacı, yeteneği, ilgisi ve hayata sunabileceği katkı arasında oluşan uyumdur. Bu nedenle iyi maaş, toplumsal saygınlık veya başkalarının onayı tek başına gerçek çağrının kanıtı değildir. Bir iş dışarıdan başarılı görünürken kişinin iç yapısıyla çatışabilir. Buna karşılık Dharma her zaman kolay, güvenli ya da prestijli bir yol da olmayabilir. Cope'un yaklaşımında temel soru ne iş yapmalıyım sorusundan daha derindir. İnsan hangi uğraşta daha canlı, dikkatli ve sorumlu hisseder? Hangi soruna karşı kalıcı bir duyarlılık taşır, hangi alanda zorluklara rağmen çalışmayı sürdürmek ister, bunları araştırmalıdır. Bu çerçeve, Türkiye'de yaygın olan güvenli meslek ile kişisel eğilim arasındaki gerilimi anlamak için de kullanılabilir. Kitap, herkese aynı tutkuyu bulma reçetesi vermez. Bunun yerine, kişinin başkalarının beklentilerinden sıyrılıp kendi yönelimlerini ciddiye almasını ister. Dharma böylece yalnızca bireysel tatmin değil, yeteneğin somut ve sorumlu bir katkıya dönüşmesi anlamını kazanır. İkinci olarak Bhagavad Gita, ailem ile iç çatışma arasındaki ilişkiyi açıklayan ana çerçevedir. Cope, Bhagavad Gita'yı soyut bir felsefe metni gibi değil, karar anındaki insanın iç çatışmasını anlatan bir rehber olarak ele alır. Gita'da savaşçı Arjuna kendisini ağır bir ahlaki ve duygusal ikilem içinde bulur. Krishna'nın rehberliği ise Arjuna'nın korku, kaçınma ve sonuç kaygısı altında kendi görevini yeniden görmesine yardım eder.
Cope, bu anlatıyı modern hayata taşırken savaşın tarihsel ayrıntılarını birebir güncel sorunlara eşitlemez.
Asıl vurgusu, zor bir eylemle karşılaşan insanın içindeki tereddüt, sorumluluk ve yön arayışıdır. Bu yorum, kitabı yalnızca kariyer tavsiyesi veren eserlerden ayırır. Çünkü Cope'a göre çağrı, kişinin keyif aldığı bir etkinlikten ibaret değildir. Bazen aile beklentisi, maddi endişe, başarısızlık korkusu ya da alışılmış kimlik insanın yönünü bulanıklaştırır. Arjuna'nın kararsızlığı bu tür engellerin simgesi haline gelir. Gita'nın kitapta üstlendiği işlev hazır cevap sunmak değil, eylemin ahlaki niteliğini sorgulatmaktır. Kişi kendisine uygun olanı yaparken hangi sorumluluğu üstleniyor, hangi korkudan kaçıyor ve hangi sonuca gereğinden fazla bağlanıyor. Cope'un okuması, kadim bir metni modern psikolojik ve mesleki belirsizliklerle ilişkilendirirken, metnin görev ve öz disiplin vurgusunu korur. Üçüncü olarak, dört dharma sütunu, çağrıyı eyleme dönüştüren sıralı bir uygulama modeli sunar, kitabın pratik omurgasını dört dharma sütunu oluşturur. İlk sütun, dharmayı bulmaktır. Buradaki amaç, kişinin kendisini hangi çalışmaya çağrılmış hissettiğini mümkün olduğunca açık biçimde ifade etmesidir. İkinci sütun, elinden gelenin tamamını vermektir. Cope, içsel yönünü fark etmenin yeterli olmadığını, beceri geliştirme, tekrar, dayanıklılık ve yoğun dikkat gerektiğini belirtir. Bu nokta, çağrıyı romantik bir ilham fikrinden çıkarıp disiplinli bir pratiğe bağlar. Üçüncü sütun, sonuca tutunmayı bırakmaktır. yazarın Gita'dan aldığı bu ilke emeğin sonuçsuz kalacağını varsaymak değildir. Daha çok insanın denetleyemediği övgü, kazanç, statü ve başarı ölçütlerinin eylemi yönetmesine izin vermemektir. Son sütun ise bütün süreci daha yüksek bir güce teslim etmektir. Kopp bunu inanca göre Tanrı, ilahi olan ya da insanı aşan bir anlam düzeni şeklinde anlaşılabilecek bir hizmet anlayışı olarak sunar. Bu dört aşama birlikte düşünüldüğünde kitap çağrıyı bulma, ona emek verme, sonucu bırakma ve eylemi ben merkezcilikten uzaklaştırma hattı kurar. Modelin gücü yalnızca ne yapılacağını değil, bunu yaparken zihinsel tutumun nasıl kurulacağını da ele almasıdır. Dördüncü olarak başarı örnekleri. Doğuştan kesinlik değil, uzun süreli çalışma ve dönüşüm gösterir Kope. Hilçelerini soyut bırakmamak için farklı alanlardan tanınmış kişilerin yaşamlarına başvurur. Jane Goodall'ın hayvanlara yönelik erken ilgisi, Walt Whitman'ın daha ileri yaşlarda yönünü bulması, Susan B. Anthony'nin uzun soluklu örgütlenme ve mücadele kapasitesi, Beethoven'ın ağır kişisel koşullara rağmen besteciliğini sürdürmesi bu örnekler arasındadır. Gandhi ve Harriet Tubman üzerinden de cesaret, ahlaki sorumluluk ve rehberlik meselelerini inceler. Bu anlatıların ortak amacı, tarihsel kişileri kusursuz kahramanlara dönüştürmekten çok, dharmanın farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini göstermektir. Özellikle Walt Whitman örneği, çağrının genç yaşta tek seferde bulunması gerektiği düşüncesine karşı önem taşır. Beethoven örneği ise yetenek ile zorlu koşullar arasındaki ilişkiyi ele alır. Kopp'un seçtiği hayatlar, içsel eğilimin ancak sabırlı çalışma yoluyla etkili bir esere dönüşebileceğini vurgular. Bununla birlikte bu örneklerin ilham verici olduğu kadar seçici olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Tarihsel olarak olağanüstü kişilerin hayatı, herkes için doğrudan uygulanabilir bir model değildir. Kitabın daha gerçekçi katkısı, bu isimleri taklit edilecek başarı şablonları olarak değil, kararlılık, yön değişimi ve hizmet fikri üzerine düşünme araçları olarak kullanmasıdır. Son olarak, sonuçtan bağımsız eylem, başarısızlık korkusunu değil denetim yanılsamasını hedef alır, kitaptaki en ayırt edici ilkelerden biri, eylemin meyvelerine aşırı bağlanmamaktır. Bu düşünce ilk bakışta hedef koymamak, plan yapmamak ya da sonuçları önemsememek gibi anlaşılabilir. Kopp'un Bhagavad Gita'dan geliştirdiği yorum ise daha sınırlı ve dikkatli bir iddia taşır. İnsan niyetini, hazırlığını, çalışma biçimini ve etik tavrını yönetebilir. Buna karşılık kabul görme, ekonomik karşılık, başkalarının tepkisi ve kesin başarı gibi unsurlar her zaman kişinin denetiminde değildir. Bu nedenle sonuç takıntısı asıl yapılması gereken işe ayrılacak dikkati azaltabilir. Bu yaklaşım özellikle değerlendirme ve görünürlük baskısının yoğun olduğu çalışma hayatında anlamlıdır. İnsan yalnızca terfi, satış, ödül veya beğeni için hareket ettiğinde kendi değerleriyle ilişkisini kaybedebilir. Kopp'un önerisi sonucu tamamen yok saymak değil, sonucun eylemin tek gerekçesi olmasına karşı durmaktır. Böyle bir tutum başarısızlık ihtimalini inkar etmez. Fakat kişinin kimliğini tek bir sonuca bağlamasını engeller. Dördüncü sütundaki daha yüksek güce teslimiyet de bu noktada devreye girer. Kişinin sınırlı denetimini kabul etmesi edilgenlik değil, emeği daha geniş bir hizmet ve anlam bağlamında sürdürme biçimidir. Sonuç olarak, The Great Work of Your Life, mesleğinden memnun olmayan, hayatında daha tutarlı bir yön arayan ya da sahip olduğu yeteneği hangi sorumluluğa dönüştürebileceğini düşünen okurlar için uygundur. Özellikle kişisel gelişim kitaplarındaki hızlı çözüm, sürekli iyimserlik ve kesintisiz başarı dilinden yorulanlar. Kopp'un daha disiplinli yaklaşımından yararlanabilir. Kitap, çağrıyı yalnızca heyecan verici bir duygu olarak değil, emek, etik sorumluluk ve belirsizlikle birlikte düşünür. Bu yönüyle okura, kendi eğilimlerini gözlemlemek, kontrol edebildiği alanlarla edemediği alanları ayırmak ve sonuç kaygısının çalışma üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanışlı sorular sunar. Eserin düşünsel yararı, Bhagavad Gita'yı güncel amaç arayışıyla ilişkilendirmesidir. Kopp, metni akademik bir din felsefesi incelemesine dönüştürmeden, ana fikirlerini erişilebilir bir dille açıklar. Pratik yararı ise dört dharma sütununda görülür. Bu model, çağrının keşfiyle sürdürülebilir emek arasındaki boşluğu kapatmaya çalışır. Benzer türdeki birçok kitap tutku bulmaya veya hedef belirlemeye ağırlık verirken, Kopp sonuçtan vazgeçme ve eylemi daha büyük bir hizmet fikrine bağlama boyutlarını da ekler. Tarihsel örnekler yer yer idealize edici görünse de, kitap bunları kesin başarı reçeteleri olarak değil, farklı yön bulma biçimlerini incelemek için kullanır. Bu nedenle eser, kolay cevaplardan çok, amaçlı eylemin nasıl taşınacağı üzerine sakin ve sistemli bir değerlendirme sunar. Destek olmak isterseniz Stephen Cope kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.